Basecast.
Merhaba Basecast ailesi. Basecast ailesinin haftalık haber podcast'i Bir Haber'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün baharın ilk günü 1 Mart pazartesi ve bir haftalık bültenle daha beraberiz. Eğer siz de hazırsanız çayınızı kahvenizi koyun. Ben Tarık Bulluk. Başlıyorum. Türkiye'de yaşanan koronavirüs gelişmeleriyle bültenimize başlayalım. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Satır başlıkları şu şekilde. Yerinde karar dönemine geçeceğimizi duyurmuştuk. İllerimizin risk düzeylerini 4 grupta ilan edeceğiz. Buna göre farklı iş kollarının faaliyet serbestliği konusunda çalışmaları kabineye arz edildi. Kararları Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Vaka sayılarının arttığını, mutasyonun etkili olduğunu görüyoruz. Bulaşıcılığın arttığını çok rahat söyleyebiliriz. Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye 1 milyon dozun ücretsiz verildiği iddiası ile ilgili olarak da devletler arası sırrı niye ortaya döküyor? Muhalefet partisi lideri telefon açıp bana sorabilirdi. Yok mu böyle bir iletişim anlayışı? Vatandaşa veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Vatandaşımız müşteri olsun şeklinde konuştu. Bir diğer açıklama ise Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'dan geldi ve İstanbul, ilçeler arası nüfus geçişinin çok fazla olduğu bir il. Açılmalarla ilgili kararlar ilçe değil il bazında alınmalı. Son bir haftada test pozitiflik oranları ve vaka sayısında bir artış gözlüyoruz. Bu nedenle İstanbul'da tam açılma için henüz erken dedi. Sıradaki birkaç haberimiz ekonomiden. Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası resmi gazetede yayımlanan kararında Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 bas puan arttırıldığı belirtildi. Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, yayınladığı G20 ekonomik görünüm raporunda aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerini yükseltti. Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini %1.1 olarak ortaya koyan Moody's, 2021 yılı için büyüme beklentisini %3.5'tan %4'e ve 2022 için tahmini %4'ten %5'e çıkardı. Bir başka büyüme verisi de IMF'den. Uluslararası Para Fonu, 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. IMF'in G20 gözetim notuna göre Ekim raporunda %5 olarak tahmin etti. Türkiye'nin 2021 yılı büyüme %6'ya yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan reform açıklaması. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren ekonomik reform çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak ifadelerini kullandı. Ekonomiye güven Şubat'ta geriledi. TÜİK, Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, Ocak'ta 96.2 iken Şubat'ta %0.5 azalarak 95.8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, imalat sanayisi, hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden elektrikli otobüs. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, hizmet süreleri dolmuş belediye otobüslerinin dizel motorlarını elektrikler ile değiştirmeyi başardıklarını açıkladı. %100 elektrikli belediye otobüsünün tanıtım törenine katılan Yavaş, değişim çalışmalarının tamamıyla belediye çalışanları tarafından gerçekleştirildiğini ve işlemin maliyetinin yeni otobüs fiyatının 3'te 1'ine denk geldiğini belirtti. Galatasaraylı akademisyenlerden ortak bildiri. Fransızlardan istenen Türkçe belgesi kaldırılsın. Galatasaray Üniversitesi'nden akademisyenler, üniversitede çalışan Fransız öğretim üyelerine getirilen B2 seviyesinde Türkçe uygulamasının kaldırılması için bildiri yayınladı. Aralarında Fransızların da olduğu yaklaşık 50 akademisyen ortak açıklamada, ikamet izninin verilmesini belli bir seviyede Türkçe bilme koşuluna bağlayan karardan bir an önce geri dönülmesini istiyoruz dedi. Dünyada yaşanan COVID-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Ghana, küresel aşı erişim programından aşı alan ilk ülke oldu. Batı Afrika ülkesi Ghana, düşük gelirli ülkelere aşı desteği vermek amacıyla oluşturulan COVID-19 aşıları küresel erişim programından diğer ismiyle COVAX'tan aşı alan ilk ülke oldu. COVAX projesiyle yılın sonuna kadar düşük gelirli ülkelere toplam 2 milyar doz aşı gönderilmesi hedefleniyor. Avustralya'da aşı karşıtları sokaklara döküldü. Koronavirüse karşı aşılama kampanyasının geçtiğimiz hafta başladığı ülkede yüzlerce kişi aşılama uygulamasını protesto etti. Melbourne ve Sydney başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilerde protestocular "Benim bedenim, benim kararım" yazılı pankartlar taşıdı. Birçok gösterici ise gözaltına alındı. Joe Biden, Trump'ın vize yasaklarını kaldırdı. Başkan Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın ABD'de yaşama ve çalışma izni olan yeşil karta ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı. Trump, imzaladığı başkanlık emriyle birçok yeşil kart başvurusunu ve ABD'de geçici süreyle çalışan yabancı işçilerin ülkeye girişini engellemişti. Biden, bu uygulamaların ABD'de ailelerin bir araya gelmesini önledi ve iş dünyasına da zarar verdiğini belirtti. Bir Birleşik Devletler haberi daha. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye S-400 çağrısını yineledi. Pentagon sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın briefinginde bir soruyu yanıtlarken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkartıldığını hatırlattı ve durumun hala geçerliliğini koruduğunu belirtti. Kirby, tekrar etmek gerekirse, Türkiye'yi S-400 sisteminin teslimat sürecini devam ettirmemeye ve bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz ifadesini kullandı. Ermenistan'da neler oluyor? Geçtiğimiz hafta Ermenistan'da sıcak günler yaşandı. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Bunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu ve ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını darbe girişimi olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı. Ermenistan Genelkurmay Başkanlığından daha sonra yapılan bir açıklamada, "Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskın neticesinde yapılmamıştır." denildi. Ardından ailesi, bakanlar ve destekçileriyle Erivan sokaklarında yürüyen Paşinyan orduya seslendi. Konuşmasında bir kez daha yaşananları darbe girişimi olarak nitelendiren Paşinyan, seçilmiş başbakan olarak tüm generallere, subay ve askerlere işlerini yapmalarını ve sınırlarımızı korumalarını emrediyorum. Kimse emrimden çıkamaz. Halkımız Ermenistan'da bir darbe olmasına asla izin vermez ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız ifadelerini kullandı. Gazze'de İsrail'in sular altında bıraktığı tarım alanlarında oluşan zarar 1,5 milyon dolar. İsrail'in baraj kapaklarını açması üzerine 600'ü Gazze kentinin doğusunda, 100'ü Beit Hanun'un doğusunda olmak üzere Gazze şeridinde yaklaşık 700 dönüm arazinin sular altında kaldığı belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada insan hakları örgütlerine İsrail'in Gazze'deki tarım sektörüne yönelik ihlallerini durdurmak için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulundu. Hollanda parlamentosu Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanıdı. Hollanda parlamentosunda Perşembe günü yapılan oturumda Çin'deki Uygur Müslüman azınlığa yönelik uygulamaları soykırım olarak tanımlayan ve bağlayıcı olmayan önerge kabul edildi. Önergede, doğumları önlemeye yönelik tedbirler ve ceza kampları gibi uygulamaların, Birleşmiş Milletler'in soykırım sözleşmesi olarak da bilinen 260. kararı kapsamına girdiğini belirtildi. Bültenimizin sonuna yaklaşırken sporda yaşanan gelişmelere bakalım. Basketbolda EuroLeague bu hafta Türk derbisine ev sahipliği yaptı. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko İstanbul'da karşı karşıya geldi. İki formda ekibin mücadelesi, lacivert beyazlı ekibin 106-74'lük farklı galibiyetiyle sonuçlandı ve Fenerbahçe Beko'nun 10 maçlık galibiyet serisi bu maç ile son buldu. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes 7. sıraya yükselirken Fenerbahçe Beko 8. sıraya geriledi. Avni Yıldırım, Meksikalı Canelo'ya yenildi. Dünya Boks Birliği ve Dünya Boks Konseyi Süper Orta Siklet ünvan maçında Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo lakaplı Meksikalı Saul Alvarez'e yenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde Hard Rock Stadında düzenlenen organizasyonda ringe çıkan boksörlerin müsabakası 3 round sürdü. 29 yaşındaki Avni Yıldırım 4. rounda çıkamadı ve mağlup oldu. Böylelikle Alvarez, Dünya Boks Birliği ve Dünya Boks Konseyi Süper Orta Siklet kemerlerini korudu. Basecast ailesinin haftalık haber podcast'i Bir Haber'den bu haftalık bu kadar. Bir sonraki programımıza dek kendinize çok iyi bakın. Olabildiğince evde kalın. Hoşça kalın. Basecast.